Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi medeniyet coğrafyamızda yaşanan sıcak başlıkları biriktiği kadarıyla konuşmaya çalışacağız hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar, merhaba.
Merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar.
Evet, en sıcak gelişmeden başlayalım. Dün Astana'da Erdoğan-Putin zirvesi vardı. Deyim yerindeyse dünyanın gözü de neredeyse Astana'daydı. Putin'in bir gün öncesi de yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye'yi gaz merkezi haline getirebiliriz diye. Bu önerisini Erdoğan'la yaptığı görüşmede de dile getirdi. Ve bir adım daha öteye giderek hatta gaz fiyatlarını bile belirleyebiliriz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Astana dönüşü gazetecilere konuştu ve bu konuyla ilgili olarak her iki tarafta Enerji Bakanlığı'na talimat verdiğini, çalışmaların yapılacağını söyledi. Muhtemelen de gaz merkezinin Trakya'da olabileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, önemli bir başlık hocam. Enerji şu son yıllarda hakikaten kritik önemi haiz bir hal aldı. Avrupa'da yaşananları biliyoruz. Putin'in bu önerisi Türkiye'yi bir gaz merkezi, bir enerji merkezi haline dönüştürme projesi, teklifi nedir? Arkasında ne yatıyor olabilir? Türkiye'nin bu teklife karşı duruşu, bakışı nedir? Ve dünyayı, Avrupa'yı ve Türkiye'yi nasıl etkiler böylesine bir gelişme?
Evet, güzel bir giriş yaptınız İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum. Öncelikle geleceğin dünyasında gıda ve enerjinin çok konuşulacağını, korona sürecinden bu yana da en çok insanların bütün küresel ölçekte gıda fiyatlarını ve enerji fiyatlarını konuştuğunu biliyoruz. Enerjiyi biz vücudun içindeki kana benzetiyoruz. Yani enerji olmadan hiçbir makina hareket edemiyor. Şimdi Putin'in Türkiye'yi bir hub dediğimiz yani enerji üssü yapmak konusundaki teklifine Türkiye temkinli bir iyimserlik gösterdi. Çünkü Türkiye için çok büyük bir avantaj görünümünde. Fakat Türkiye bulunduğu stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı hem Batı'yı yani Avrupa, Amerika ve NATO'yu hem Rusya, Çin ve Şanghay örgütünü dengede tutan bir politika izleyerek bugüne kadar geldi. Hatta Ukrayna-Rusya savaşında her iki tarafla da görüşebilen hemen hemen yegane ülke konumundadır. Ve bu Türkiye'ye şu ana kadar önemli avantajlar sağladı. Fakat unutmamak gerekir ki bu yani mayınlı bir arazide yürümek gibidir. Çünkü her an her şeyin değişebileceği bir konjonktürde bulunuyoruz. Çünkü bulunduğumuz jeopolitik konum bize çok umulmadık yerlerden riskler doğurduğu gibi bir takım fırsatlar da sunmaktadır. İşte bu az önce bahsettiğiniz enerji üssü olması konumu stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı yani doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki bütün koridorların en kısa ve rentable dediğimiz ekonomik bir güzergah yani konumun vermiş olduğu bir avantajdır. Anadolu Avrasya koridoru. Şimdi Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 adını verdiğimiz Rusya'dan Avrupa'ya giden doğal gaz hatları büyük ölçüde işte önce bir petrol sızıntısı dendi. Sonra CIA'nin sabotajı dendi. Bir sürü söylentiler var ama gerçek olan bir görünüm var ki Avrupa çok zorlu bir kışa hazırlanıyor. Ve hiç görülmedik ölçüde de enerji fiyatları, faturalar aşağı yukarı 10 kat arttı. Yani bir emekli, yani şöyle ifade edeyim, Avrupa'da ortalama 1900 euro alan bir emekli 100 euro elektrik doğalgaz faturası öderken şimdi 1000 euro ödemeye başladı.
Evet.
Yani toplam gelirinin yarıdan fazlasına denk geliyor. Bu nedenle de işte bizim Antalya'daki otellere falan geliyor olmalarının sebebi bu. Bu şunu gösteriyor. Artık Avrupa bir krizin eşiğinde ve Türkiye her iki tarafın da kabul edebileceği bir alternatif konumda. Çünkü Fransa, İtalya gibi ülkeler Libya'dan, Cezayir'den, Kuzey Afrika'dan veya LNG dediğimiz Nijerya, Katar ve değişik ülkelerden gaz alabiliyorlar. Ama bu dökme suyla değirmen döndürmeye benziyor. Asıl ana boru hatları kesildi. İşte Türk akımı dediğimiz Karadeniz'in altından gelen ve Trakya'dan Balkanlara uzanan bir boru hattı var. Şimdi bunu birbirine paralel hatlarla çoğaltabilmek mümkün. Türkiye ihtiyacı olan doğalgazın büyük bir kısmını 90'lı yıllarda inşa edilen mavi akım üzerinden Rusya'dan direkt alıyor. Yani mavi akım direkt bize geliyor. Hiçbir evet. bağlantısı yok. Artı Türkiye Azerbaycan'dan, İran'dan doğalgaz alımı yapıyor. Hatta TANAP'la birlikte Azerbaycan'dan gelen gazın bir kısmı da Avrupa ülkelerine ihraç edilecekti. İşte Rusya kendi batı pazarı kapanınca şu anda Hindistan'a sattığı gazı 10-15-20 kata kadar arttırdı. Yani elindeki gazı başka pazarlara daha ucuz fiyatlara sunuyor. Ama Avrupa pahalı da olsa alamıyor bu enerjiyi. Bu işten en çok zarar gören de Avrupa oldu. Evet. Sadece evlerini ısıtmamakla kalmıyor. Şimdi fabrikanın çarklarını nasıl döndürecek? O da gelecekte karşımıza evet. duracak bir durum. Şimdi özetle sorunuzun cevabına Hı-hı. gelecek olursak Türkiye henüz daha Karadeniz'den çıkardığı gaza ulaşamadı. Şu an itibariyle ihtiyacı olan doğalgazın %99'unu yurt dışından ithal eden bir ülke. Yani petrolün %92'sini.
Evet.
Yani net ithalatçı ve bugün bütçe giderlerimizde en büyük kalemi petrol ve doğalgaz dediğimiz enerji faturaları oluşturuyor. Bu yönüyle baktığımızda kış geliyor ama Türkiye'de hiç kimse de bu kış gazımız olacak mı diye bir endişe yok ki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti mevcut faturaların da yaklaşık %70'ini evet. sübvanse ediyor.
Her 100 lirada 70 lirasını devlet ödüyor. Evet.
Gerekiyor. Şimdi böyle bir konjonktürde biz siyasi coğrafyada şunu söyleriz derste öğrencilerimize. Yani bir ülke mesela Azerbaycan'ı ele alalım. Komşumuz, dostumuz, akrabamız, canımız bir ülke. İki devlet, bir millet diyoruz ama hı hı. Azerbaycan bile olsa %30'dan fazla bağımlı olunmaması gerekir deriz stratejik açısından. Evet. Olur ki bir
anlaşmazlık
olur vesaire. Şu anda Avrupa'nın en büyük handikapı Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri olsun, Avrupa'nın bazı ülkeleri %80, %90 hatta %100 Rus gazına bağımlı olarak bütün sanayileri ve enerji sistemleri olduğu için şu an büyük bir handikap içerisinde bulunuyorlar. İşte Rusya Türkiye üzerinden yani Karadeniz'in altından geçen o Türk akımından Türkiye'nin daha az gaz almasını ki Türkiye ihtiyacı olan hı hı. şeylere şu anda İsrail'den, Irak'tan daha değişik kaynaklardan da hatta Orta Asya'daki Kazakistan, evet. Özbekistan, Türkmenistan'dan da Hazar'ın altından bu TANAP'a
aktarılarak
yani Türkiye ihtiyacını komşu ülkelerden karşılayıp Rusya'dan gelen gazı da direkt Türkiye üzerinden Avrupa'ya. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya transfer edilmesi düşünülüyor. Bunda kazan kazan politikası var. Rusya gazını pazarlamış olacak. Türkiye enerji güvenliği ve garantisi artı geçiş ücreti alacak. Avrupa'nın bir kısmı da en azından enerjinin tamamı olmasa da yani bu şimdi enerji yokluğu %90 yokluk ayrıdır. %10 eksik yani %80 evet. tedarik edersin %20 eksik olur. Yani Türk akımının %100 devreye soksak ve hepsini de Avrupa'ya göndersek bile artık Avrupa'nın ihtiyacının %100'ünü karşılamak mümkün değil ama bir nebze azaltmak bakımından önemlidir. Bu Türkiye için bir fırsattır. Türkiye için önemli bir avantajdır. Ve bir de şuna dikkatinizi çekmek isterim. Yani kardeşle kardeş en yakın akrabalar bile bu kadar sık görüşemiyor. Putin'le Erdoğan'ın son bir yıl içerisindeki görüşme sayısını ben unuttum yani her ay hemen hemen bir yerlerde şu an evet. en sonunda Kazakistan'ın başkenti Astana'da evet. bir araya geldiler. Bu şu anlama geliyor. Türkiye Rusya ile ikili ilişkilerini sıcak tutarak hem doğal gazda arz güvenliğini kontrol altına alıyor hem de dünya piyasalarına göre sanırım biraz daha avantajlı fiyattan gaz alma şansına sahibiz. Doğal gaz deyip geçmeyin. Şu anda tarımda kullanılan gübrenin imalatında %50'den fazla doğalgazın maliyeti söz konusu. Yani siz 100 lira para vermişseniz aldığınız toprağa attığınız gübrenin en az onun 50 lirasından fazlası doğalgaz maliyeti oluyor. Evet. Doğalgaza gelen zam bakın gübreyi etkiliyor. Gübre tarım ürünlerini etkiliyor. Bu da gıda fiyatlarını otomatikman yani evet. Etten, yumurtaya, sütten, domatese kadar hepsini etkiliyor. Hı hı.
Peki Avrupa karşısında Türkiye'nin pozisyonunu nasıl güçlendirir bu durum? Türkiye'nin bir enerji merkezi olması. Şimdi, Avrupa ihtiyaç halinde şu anda.
Şöyle biz Avrupa'ya buradan enerji transferi yaptığımızda en azından Karadeniz'in güvenliği söz konusu olur. Eğer şu anda Türkiye'nin başına gelebilecek senaryoların en kötüsü benim şahsi kanaatim Karadeniz'in karışması. Hmm. Yani bu Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların biraz daha yoğunlaşıp böyle çevreye yayılıp da NATO müdahalesi söz konusu olduğunda ilk hedef hiç benim kesin olarak kanaatim şu. Türkiye'nin şu anda Karadeniz'de çıkardığı doğalgaz ve boru hatlarının tahribi olacaktır. Bunu asla batılı güçler Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını istemeyeceği için. Yani en azından işte bu proje hayata geçer ise Avrupa'nın çarklarının dönmesi buna bağlı olursa Türkiye'nin de hemen onun gerisinden çıkarmış olduğu boru hatlarıyla getireceği enerjinin güvenliği tehlikeye girmez. Ve bir de şunu da hatırından çıkarmamamız gerekiyor. Ne kadar çok boru hattı sizin ülkenizden geçerse o kadar çok enerji güvenliğiniz sağlam olmuş olur. Bu yönde de Türkiye için bir fırsattır, bir şanstır.
Peki hocam. Devam edelim. Astana'da gerçekleşti bu görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da aynı zamanda Kazakistan Devlet Başkanı ile de görüştü. Yüksek düzeyli işbirliği toplantısı vardı. Kazakistan'la ilişkilerin daha da artırılması konusunda her iki lider de mutabıktı. Evet. Kazakistan-Türkiye ilişkilerine de şöyle bakacak olursak hocam neler söylersiniz?
Şimdi Nursultan Nazarbayev ülkenin kurucu başkanıydı ve o dönemde ilişkilerimiz gayet iyiydi. Hatta uçak krizi olduğunda Rusya ile Türkiye'nin arası bozulduğunda Nazarbayev arayı bulmuştu. Nazarbayev sonrasında Kasım Tokayev zamanında da şu anda ikili ilişkiler gayet olumlu seyrediyor. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ilk etapta 5 milyar dolar daha sonra 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Yani günümüz dünyasında dostluk, akrabalık, iyi niyet gösterileri tamam ama sizin ekonomik olarak ticaret hacminiz ne kadar diye soruyor. Ne alıyorsun, ne satıyorsunuz? Yani uzakta bir ülke var. Hani bir uzakta bir köy var. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüz diyoruz ama gitmeyince gelmeyince sizin
bizim olmuyor.
Evet. İşte Kazakistan'la da tamam dostuz, akrabayız, kardeşiz ama en azından bir Almanya kadar bir ticaret hacmimiz olması lazım. Bir İtalya kadar, İngiltere kadar. Yani coğrafi olarak onlar bizden daha uzaklar. Bu nedenle biz hedefimiz özellikle Türk Cumhuriyetleri ile ihracat ve ithalatta ilk beşe. Yani onların ithalatında, ihracatında belki birinci sırayı alamayabiliriz ama en azından ilk beşe girecek hedefimiz olması lazım. Çünkü onların ihtiyacı olan ürünleri biz satıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan temel ham maddeler onlar tarafından dünya piyasalarına sunuluyor. İşte bu ikili ilişkilerin geliştirilmesi kardeşlik ve dostluk bağında güçlendirilmesinin bir sebebi olacaktır. Kasım Tokayev ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu ikili görüşmeleri geleceğe yönelik olumlu bir yatırım olarak düşünülebilir.
Peki hocam. Devam edelim yine bir başka ülkeyle ilişkilere bakalım. Kim? Katar Emiri bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Aynı zamanda yüksek düzeyli işbirliği toplantısı da gerçekleştirildi. Yani enerjinin konuşulduğu bir dönemde Katar'ın da bir enerji merkezi olduğunu, bir güç olduğunu düşünürsek, bu ziyaretin zamanlamasına bakacak olursak, Katar-Türkiye ilişkilerinde ne gibi bir seviyeye gelinmiş olunuyor? Stratejik ortak olduğumuzu da varsayarsak hocam bu.
Şimdi Körfez bölgesinde Türkiye'nin en yakın ilişkide olduğu ülke Katar'dır. Katar'da bizim hem askeri üssümüz bulunuyor. 2017 yılında bu Emir Esani'yi devirmek istediklerinde, evet, ki Amerika ve Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri operasyonuyla Türkiye oldukça omurgalı bir duruş sergiledi. Seçkin komandolarını gönderdi. Evet. Uçakla gıda ve ihtiyaçlarını hava yolu köprüsü kurarak sağladı. Ve Katar Devlet Başkanı bunu hiç unutmadı. Ve her Türkiye'nin sıkıştığı anda, o Rahip Brunson olayı hadisesinde döviz operasyonunda 10 milyar dolarlık swap çektirdi. Yani dolayısıyla Katar şu anda Yunanistan, Fransa'dan böyle son sistem uçaklar alıp gövde gösteri yaparken, Katar'da elindeki Türkiye'de, evet, olmayan daha üst Rafael sistem uçakları. Rafael uçaklarının Türkiye'de konuşlanmasına
yapılan bir anlaşmayla sağladı.
Bunlar görünürde yani dostluk anlaşması gibi ama karşı tarafa da verilen bir mesaj konumunda. Katar Türkiye'nin hem ekonomik hem askeri bir müttefiki konumunda. Katar'ı yani haritada böyle küçücük bir minnacık bir ülke gibi görürüz açtığımızda ama şu anda Katar dünyada sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG ihracatında dünyada açık ara önde olan bir ülke. Sebebi de şu, mesela Rusya rezerv olarak, ihraç olarak dünyada birinci, o boru hatlarıyla dünyaya servis yapıyordu, evet, gazını. İşte bu batıya açılan boru hatları kapanınca bu LNG piyasası birdenbire revaç gördü. Hı hı. Ve Katar burada bütün dünyaya, sadece Avrupa değil, ihracat yapan bir ülke. Ve Türkiye'ye de şu açık kartı veriyor. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olduğunda hemen her zaman siz önceliklisiniz. Mesela yani Türkiye'de diyelim ki kış ortasında boru hatlarında şurada burada bir problem olduğunda, her zaman Katar Türkiye'nin o konuda yanında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye-Katar ilişkilerini bir de Türkiye'de hazmedemeyen bir kesim.
Evet.
Yani sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardım ediyor. Türkiye'ye yardım ediyor. Türkiye ile ikili işbirliği söz konusu. Yani Ukraynalılar, Ruslar Akdeniz sahillerine gelip oraları doldururken, İngilizler, Fransız turistler, gidin mesela Antalya'nın Kemer ilçesinde bir sempozyuma gitmiştim. Şehrin yarıdan çoğu Rus turistlerle, evet, çok otelleri bile satın almışlar. İngilizler Fethiye'nin birçok bölgesinde ev almışlar, Alanya'da
yerleşmişler.
Hiç kimse onlara bir şey söylemiyor ama diyelim ki Trabzon'a, diyelim ki Ayder Yaylası'na yahut da Uzungöl'e giden başta Katarlılar olmak üzere Araplara karşı bir antipati pompalanıyor. Yani burada iyi niyet göremiyorum, evet, ben. Bunun altında çok farklı, eğer siz yabancıya karşıysanız niye hep Suriyelilere karşısınız, niye hep Katarlılara karşısınız, niye hep Araplara ve Müslümanlara? Yani Türkiye'de, evet, benzer şeyler de vardı. Bu nedenle Katar Türkiye'ye en zor zamanlarında el uzatmış ve Türkiye de aynı şekilde, hı hı, Katar'a dostluk elini göstermiş. Ve Körfez bölgesinde Türkiye'nin eli ayağı gözü kulağı konumunda bir ülkedir Katar. Dolayısıyla Türkiye-Katar ilişkilerine baltalamaya çalışan her kimse bunlara karşı da dikkatli ve teyakkuzlu olmak gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. F-16 satışına dair ABD ile yapılan müzakereler vardı. En son işte bu satışın şartlı olabileceğini öne sürmüştü bazı senatörler. Ne demişlerdi? Yunanistan'a karşı kullanamazsınız F-16'ları ya da Suriye'ye yapacağınız bir harekatta PKK-PYD'ye karşı kullanamazsınız şartını koşmuşlardı ama yapılan görüşmeler, Türkiye'den oraya giden heyetin gerçekleştirdiği temaslarla bu şartlar tekliften kaldırıldı hocam. Önümüzdeki günlerde de Başkan Biden'ın önüne gideceği ifade ediliyor bu teklifin. Bu noktada Türkiye'nin bir başarısı söz konusu mudur? Bunu soralım. Mesela geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tek alternatif bu konuda ABD değil demişti. Evet. Başka alternatifler de var demişti. Fransa'yı, Rafael uçaklarını vesaire işaret etmişti. ABD'nin geri atmasında önemli faktör nedir sizce?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO konsepti içerisinde özellikle NATO'ya üye ülkelere da yaptığı şöyle bir durum söz konusu. Mesela Türkiye'de önemli askeri silah sanayi vardı biz NATO'ya girdiğimiz yıllarda. Dediler ki bunlar standart dışı. Birçoğu kapatıldı veya dönüştürüldü NATO standartları adı altında. Yani size diyor ki şu uçağı almanız gerekiyor, şu tankı almanız gerekiyor. Önce neyi almanıza o karar veriyor. Evet. Arkasından da bunu bizden almanız gerekiyor ve şu fiyata. Tamam, o da kabul. Arkasından işte Türkiye'nin Kıbrıs'ta komşularıyla başka yerlerde bir takım ihtilaflar olduğunda da mesela PKK'ya karşı Sikorsk helikopterlerini kullanamayacaksınız diye şartlar getirmişti. Ya ben Sikorsk helikopterini PKK'ya karşı kullanmayacaksam yani ne iş yapacak bu helikopterle? Yani bunu 90'lı yıllarda çok yaptı Amerika Türkiye. Eski alışkanlıklarını sürdürüyor. Ama Türkiye artık şunu söylüyor. Yani müttefik olarak bir iyi niyet göstergesi olarak diyor ki ben birinci tercih F-16 uçaklarına bir kısmını modernize etmek, bir kısmını da satın almak ve bunu da birinci tercih Amerika diyor. Siz bize bu şekilde şart şurt koşarsanız biz bunu parayla alıyoruz. Bunu Fransa'dan da, Rusya'dan da ve Çin'den de, başka ülkelerden de temin edebiliriz. Çünkü bunun muadilleri artık dünyada üretiliyor. Yani Amerika'ya şu mesajı verdi Türkiye. Yani size mahkum değiliz. Ya bunu normal standartizasyona döndürürsünüz. Eğer ki Türkiye bunu söylemeden, madem ki siz bize bu şartı koştunuz, biz de gidip başka mesela diyelim ki S-400 işte olduğu gibi, savunma sisteminde olduğu gibi Rus su uçak serisinden almış olsaydı o zaman siz seyreyleyin cümbüşü. Evet. Bu nedenle Amerika'nın böyle bir garip, absürt bir dış politikası var. Size parayla sattığı bir silah veya işte uçağı, füzeyi her neyse bir de şart koşuyor. Şuna karşı kullanamayacaksın. Yani Arap ülkelerine yani milyar dolarlık silah satıyor. İsrail'e karşı da kullanamayacaksın diye şart koşuyor. Onlar da bunu hiç tereddütsüz alıyorlar. Türkiye bunu kabul etmedi ve sonuçta istenen noktaya geldi. Türkiye açısından bu bir olur kazanımdır. Bir aslında benim gönlümden geçen şu, bunun 3-5 yıl daha sürüncemede kalınıp biz kendi uçağımızı inşallah 5 yıla
kadar. Milli Muharip Uçak, Kızıl Elma.
Evet. Bunu da bildikleri için biraz da o projeleri yavaşlatmak ve akamete uğratmak için size bunu veriyorlar.
Evet. Bunların Yunanistan için tabii bu bir hayal kırıklığı oldu yine. ABD işte bizi sırtımızdan vurdu şeklinde.
Yunanistan hep hayal aleminde yaşıyor zaten. Hep başkasının amiyane tabirle dolmuşuna binen bir ülkedir. Kendi gücüyle değildir. Yani Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı efelenmesi tamamen işte Fransa'nın ve Türkiye'ye karşı hesabı olan ülkelerin hani üzerimize saldırdığı bir aparat konumunda maalesef.
Yani hayal kırıklığı da artık onun kaçınılmaz bir sonucu.
Evet.
İşte dede ağaça yığınak yapılmasıyla vesaire. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda da Astana dönüşü açıklamalarda bulunmuş. Ya biz tedbirimizi alıyoruz diye kendine güvenen bir açıklaması var. Onlar ne yaparsa yapsın biz tedbirlerimizi aldık diyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da böyle. Hocam ara verelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz birlikteliğimize. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla öne çıkan başlıkları konuştuk. Daha konuşacağımız önemli maddeler var. Onları da aranlar ardından sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz programımızda ve medeniyet coğrafyamıza dair önemli konuları, başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, atladığımız, konuşamadığımız bir konu vardı geçen hafta. Türkiye'den bir heyet, üst düzey bir heyet, bakanların olduğu heyet Libya'ya bir çıkarma yaptı. Ve bu çıkarma sonrası önemli anlaşmalara imza atıldı. Libya'nın hidrokarbon aramalarını Türkiye'ye gerçekleştirecek bu anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya Yunanistan tepki gösterdi, Mısır tepki gösterdi. Yunanistan'la Mısır Dışişleri Bakanları hemen bir araya geldi, açıklamalar yaptılar. Bu anlaşmanın önemini konuşmak istiyorum. Türkiye'ye ne sağlayacak Libya'nın hidrokarbon kaynaklarını Türkiye'nin aramış olması ve burada Libya'nın kazancı nedir? Türkiye'nin kazancı nedir? Yunanistan, Mısır neden tepki gösteriyor? Bunu biraz anlatabilir misiniz bize?
Şimdi geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan yanlarına Mısır'ı da alarak, ki o Sisi'nin darbesinden sonra Türkiye ile Mısır'ın arası, evet, çok böyle gergin olduğu bir dönemde, işte Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan üçlüsü İsrail'de, evet, birlikte tam yani Türkiye'ye karşı bir takım hasmane düşüncesi olan ülkeler Doğu Akdeniz'i adeta kendi aralarında paylaştılar, parsellediler. Libya'ya da Türkiye'ye de işte kıyıdan itibaren balık tutacak kadar
alan
bıraktılar. İşte Türkiye Mavi Vatan teziyle ortaya çıktı ve bunu Birleşmiş Milletler'e de deklare etti. Bu işte hem Libya hem Türkiye karşılıklı kazan kazan politikası söz konusu. Libya'da bölünmüş bir yapı var biliyorsunuz. Batı'da, evet, Trablus yönetimi, doğuda Hafter'in kontrol ettiği Bingazi yönetimi, güneyde de o Tuareklerin olduğu,
evet, kabilelerin,
olduğu hakim olduğu bölgeler var. Her üç bölge içinde şunu söyleyebiliriz. Türkiye diyor ki biz bütün bir Libya olsun istiyoruz. Kendi aranızdaki problemleri bir şekilde çözersiniz ama bu bütün Libya halkının ortak, evet, hakkı ve menfaati olan bu uluslararası sulardaki petrol çıkarımı ve bunun paylaşımı anlaşmasıdır. Ayrıca Libya'nın içerisinde de, ki Libya şu anda Türkiye'nin iki katından fazla bir yüz ölçüme sahip ve 6-7 milyon nüfusu da Akdeniz kıyısındaki dar bir sahil şeridinde, iç kesimlerinde daha keşfedilmemiş yani çok büyük petrol, doğalgaz ve hidrokarbon yatakları var. Yani kara içerisinde de petrol arama, işletme konusunda Türkiye'ye bir takım imtiyazların verilmesi bu ülkeleri adeta çileden çıkarıyor. Evet. Ve Türkiye geçtiğimiz yıllarda İtalyan Eni şirketi Kıbrıs'ın güneyinde, Mısır ile Kıbrıs arasındaki bölgede petrol sismik araştırmalar, hatta sondaja başlamıştı. Ve Türkiye Barbaros ve diğer donanmasıyla, evet, gitti ve yani bunun bir savaş sebebi olduğunu, çünkü daha kuzeydeki Türk kesiminde burada hakkı olduğunu, hı hı, evet, yani Türk ve Rum kesimi kendi arasında bir mutabakat sağlamadan tek başına Rum kesiminin böyle bir ihale yapamayacağını söyleyince İtalyan Eni şirketi tası tarağı toplayıp gitti. Evet. Total'dan British Petrol'e, hı hı, çok uluslu petrol şirketleri şu anda adeta yani bir sırtlanların bir ava saldırması gibi bu Akdeniz'in, özellikle Türkiye ile Libya arasında kalan bu Doğu Akdeniz bölgesindeki değerinin trilyon dolarlarla ifade edildiği bu hidrokarbon yataklarına pay almak için. Evet. Yani diyor ki biz çıkaralım, size de işte %5, %10, %20 pay verelim, ki dünyada böyle yapmışlar.
Sömürmüşler
Türkiye
sürekli.
Şu anda dikkat edilirse dünyada kendi malı olan sismik gemisi ve sondaj gemisi en fazla olan ülke, dördüncü, evet, de satın aldı. Bu yönüyle Türkiye kendisinin sondajı yapıp petrol ve doğalgaz her neyse çıkarıp kendi ihtiyacını karşılamak istemesi enerjide bağımsız hale gelmesi demektir. Bakın Türkiye şu anda enerji dışında bütçesi fazla veren bir ülke ama petrol ve gaz faturalarını ödediğimiz zaman bütçe açık veriyor, döviz fırlıyor ve bu da insanların, hı-hı, bütçesine kara delik olarak yansıyor. Ve Türkiye ne yapıp edip bu enerji arz güvenliğini bir şekilde sağlaması gerekiyor. İşte bunu yaptığı zaman da Türkiye nasıl ki şu anda silah sanayinde belli bir mesafe kat ederek son 10-15 yıl içerisinde Suriye içerisindeki operasyonlar yapabildi. Yunanistan'a karşı kafa tutuyor. Bu milli silahları yapması sayesinde. Evet. İşte Libya ile yapılan bu anlaşmalar ve Mavi Vatan, Karadeniz'den çıkan doğalgazla biz enerji ihtiyacımızı kendimiz sağlayabilirsek, ekonomik olarak da, finans olarak da, nasıl ki şu anda çok şükür yani savunma sanayi alanında Türkiye ayakları üzerinde durmaya başladı. Finans ve enerji alanında da durursa Türkiye'nin önünde kimse duramaz bölgede. Bunu da bilmekte fayda var.
Peki hocam. Devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşında neredeyiz? Son durum nedir? Bunu sormak isterim hocam. Geçen haftalarda Kırım köprüsü patlatıldı. Bunun üzerine Rusya intikam amaçlı Kiev'e ve büyük şehirlere yönelik bir saldırı başlattı. İşte Türk akımın da saldırı altında olduğunu söyledi Putin ve bunun üzerine de bu saldırıların gerçekleştirildiğini ifade etti. Geldiğimiz noktada Ukrayna-Rusya savaşında neredeyiz hocam? Belli bölgeler artık Rusya'ya dahil oldu, ilhak edildi. Ama diğer taraftan çatışmalar da devam ediyor.
Buyurun. Her geçen ay olay biraz daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Mesela Şubat'ın 23'ünde sanırım Rusya Ukrayna topraklarına girdiğinde, hemen Mart ayında sanırım bir ay sonra Türkiye İstanbul'da tarafları aynı masa evet. etrafında topladı. O zamanlar barış yapmaya çok yakındı. Yani daha kolay bir şekilde Ukrayna-Rusya arasındaki sorunlar çözülebilirdi. Ancak gelinen noktada Kırım'ın üzerine 4 bölgeyi daha, yani Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk, evet, Zaporizhya ve Herson bölgesiyle beraber bu 5 bölgeyi, yani bir Kırım, 4 bölgeyi birlikte daha ilhak evet. ettiğini söyledi. Şimdi problem şuradan çıkıyor. NATO'ya üye olmak isteyen Ukrayna, eğer bu ilhak olayı olmamış olsaydı olabilirdi. Ama şu anda Ukrayna buraları kendi toprağı görüyor ve bu haliyle NATO'ya girmek isterse NATO almaması gerekir. Türkiye'nin de bunu veto etmesi gerekir. Hı hı. Niye? Çünkü NATO'ya giren bir Ukrayna'yı NATO savunmak zorunda. Yani biz de dahil olmak üzere gidip Kırım'ı, Herson'u, diğer bölgeleri Rusya'ya karşı savaşarak geri almak zorunda. Ki evet. bu ülkelerin hiçbiri böyle bir şeye...
Bu aynı zamanda bir 3. Dünya
evet.
Savaşı.
Ki Rusya'da burası tarihi Rus toprakları olduğunu hı-hı. söylüyor ve yaşayan halkın da zaten çoğunun Rus olduğunu iddia ediyor. Şimdi bu ilhak olayından sonra Ukrayna'nın bir kere NATO'ya girme konusu biraz daha riskli bir noktaya evet. geldi. Bir diğer konu, Rusya ben nükleer silahı ancak kendi topraklarıma bir saldırı olursa kullanırım diyor. Şimdi bu toprakları da kendi toprakları olarak gördüğüne göre şimdi bu Kırım artı 4 bölgenin saldırıya uğraması halinde Rusya nükleer silah kullanabileceğini söylüyorum. Bu da yine ayrı bir tehdit. Evet. Ve eski Alman şansölyesi Merkel, yani Putin'in sözlerini ciddiye almamız gerektiğini, blöf yapmadığını söyledi. Bunu da bir kenara not etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu savaşın uzadığı her gün hem Rusya hem Ukrayna yavaş yavaş, hani Temmuz ayında buzun eridiği gibi, ekonomik olarak da askeri olarak da kendi evet. kendilerini tüketiyorlar. Tıpkı İran'la Irak'ın 8 yıl boyunca savaşıp bir gıdım, bir mesafe kat etmeden enerjilerini tükettiği gibi. Bu Anglo-Sakson aklıdır. Yani bu savaşın bu kadar yayılması ve uzamasını isteyen İngiltere ve Amerika'dır. Eğer vaktimiz varsa birkaç cümleyle bunu söyleyelim. Hı hı. Ve bu konunun, yani biz siyasi coğrafya açısından büyük resme bakarız. Büyük resim şudur. Bundan 3-5 yıl önce Amerika dünyaya şöyle bir haberi deklar etti. Dedi ki biz kaya gazını keşfettik ve kaya gazından doğal gaz üretim teknolojisini geliştirdik ve trilyonlarca metreküp doğal gaz üretebiliriz bundan. Ancak yani şöyle bir afaki bir rakam vereyim. Yani diyelim ki 1000 metreküp doğal gazın fiyatı $100 ama Amerika'nın çıkarttığı kaya gazının maliyeti $150 diyelim. Bunu dünyaya satamazsınız çünkü dünya piyasasının üzerinde maliyetiniz var. İşte Ukrayna'da bu krizin fitilini yakan da bir Anglo-Sakson aklıdır. Putin'e meydan okutturdular önce.
Evet.
Getirdiler bir
komedyeni.
Yahudi asıllı bir komedyeni getirdiler. Adeta Putin'in ne kadar nasırı varsa kaşıdılar ve yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırtması için elinden gelen her şeyi yaptı ve Rusya oraya saldırdı.
Şu anda da barışmaması için her şeyi yapıyorlar değil mi hocam?
Ne oldu? Doğal gaz fiyatları 10 kat arttı. Ve Avrupa programımızın başında söylediğimiz gibi zorlu bir kışı karşılamaya hazırlanırken Amerika diyor ki ben size kaya gazını LNG olarak gemilerle gönderebilirim. Bakınız hemen gazına bir pazar buldu. Silah sanayisi ekvardiyara çalışmaya başladı. Polonya'ya başta olmak üzere bütün Almanya, Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine harıl harıl silah satmaya başladı. Yani Amerika ve İngiltere aklına baktığımızda bu savaşı başlatan akıl olduğunu, hem silah hem de bu kaya gazı ihracatıyla ekonomilerini büyütürken Rusya'yı zayıflatma ve kendi çökertme, Ukrayna zaten savaş alanı olduğu için bir çeyrek yüzyıl daha kendine gelemez. Bütün altyapılar yok olmuş bir ülkedir. Yani Ukrayna'yı mahveden Zelenski'dir. Yani Rusya'ya karşı efelenip ülkesini mahveden bir ülkedir. Bunu not etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak bu kriz neticesinde İngiltere ve Amerika kar eden en büyük zararı da Avrupa, Ukrayna ve Rusya'da zarar etti. Türkiye ise dengeleri koruyarak şu ana kadar hangi bir zarar görmemiş görüntüsü sergiliyor. İnşallah bu politikamızı bu şekilde sürdürebiliriz.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Filistin meselesi diye konuştuğumuz zaman hep böyle bir parçalanmışlıktan bahsederiz hocam. Geçen gün Cezayir'de Filistinli gruplar, 14 Filistinli grup bir araya geldi ve bir anlaşma imzaladı. Bölünmüşlüğün sonlanması için ve Ekim ayında da seçime gidilmesi konusunda anlaşıldı. Arafat'ın 40 yıl önce okuduğu bağımsızlık bildirisine vurgu yapıldı ve işgale karşı hep birlikte mücadele için birliktelik sağlandı. Ne dersiniz Filistinli grupların bu anlaşması bu derde çare olur mu? Cezayir'in üstlendiği bu rol önemli şüphesiz. Ona da neler söylemek istersiniz?
Şimdi Filistin konusunda şunu söyleyelim. Biz Kudüs'e gittiğimizde oradaki yani Doğu Kudüs'te yaşayan bazı gençlerle görüştüğümüzde o Mescid-i Aksa'nın korunması konusunda, İsrail'e karşı mücadele konusunda yani bizim tahminlerimizin çok üzerinde bir direniş ruhunun var olduğunu görüyoruz. Bu sevindirici bir durum. Fakat bu pozitif yanlarının aksine ellerindeki gücün ve karşılarındaki düşmanın kıyaslamasını yapıp bir strateji geliştirme konusunda ise sıfır diyebiliriz hemen hemen. Çünkü karşınızda dişine tırnağına kadar silahlı bir İsrail ordusu var. Onun arkasında Amerika var. Onun arkasında Siyonist bir lobi var. Ve dünya medyası ellerinde. Amerika'nın veto kartı var. Siz bunları hesaba katmadan sadece taş atarak direnişi sürdürebilirsiniz ama oynamaktan maksat ütmektir. Yani bir şey elde etmek istiyorsanız birlik olacaksınız. Hala işte Hamas'ın Gazze şeridinde, işte El Fetih'in Batı Şeria'da hakim olduğu, siyasi o erik olarak bile birbiriyle bir araya gelemediği bir Filistin davasındaki bu bölünmüşlük en fazla İsrail'in işine gelir. Biliyorsunuz Batı Sahra konusunda İsrail ve Amerika Yahudi lobisi Fas'ı desteklediği için Fas şu anda İsrail'le çok iyi ilişkilerde. Fas'la da Cezayir Batı Sahra konusunda bir takım problemler yaşıyorlar. Yani Fas'ın İsrail'in desteğini alarak Batı Sahra sorunu çözmeye çalışırken Filistinlileri de Cezayir'in toplayıp ev sahipliği yapması da ayrıca değerlendirilmesi aniden, gereken evet. bir durumdur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Şimdi Filistin meselesini konuşuyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları, ihlalleri, İsrail'in zulümlerini, işkencelerini, katliamlarını konuşuyoruz. Dünya medyasında az da olsa yer alıyor. En azından Türkiye medyasında yer alıyor ama çok gözlerden kaçan böyle fokuslanmayan, üstünde durulmayan bir yer var. Hindistan'daki Müslümanların durumu hocam. Maalesef Hindistan'da Müslümanlar Hindistan polisi tarafından işkencelere maruz kalıyor. Son olarak bir görüntü yansımıştı sosyal medyaya. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Müslüman gençlerin Hindu töreninde taş attıkları iddiasıyla polis tarafından direğe bağlanarak darp edildikleri işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Hindistan'daki Müslümanlar radikal linç grupları ve politik ayrımcılığın yanı sıra sistematik polis şiddetine de maruz bırakılıyor. Müslümanların uğradığı saldırıların faillerinin cezalandırılmaması, Müslüman karşıtı propaganda yapan siyasilerin terfi alması, gizli ve açık alanlarda polisin uyguladığı şiddetin yaptırımının olmaması tepkilere yol açıyor. Böylesine bir kapatma, üst örtme durumu da var. Ve Müslümana yapılan her bir saldırı ödüllendiriliyor Hindistan'da. Neler söylemek istersiniz? Türkiye, dünya Müslümanları Hindistan'daki bu zulümlere karşı neler yapabilir, neler yapmalıyız, nasıl duyurabiliriz? Bu konuyu konuşalım biraz
esas
hocam.
Programımız medeniyet coğrafyası evet. konusuna en uygun meseledir bu. İsterseniz biraz genel bilgi vererek konuyu aydınlatmaya çalışalım. Şimdi Osmanlı Devleti yıkılırken İngilizler Lozan'da bizi masaya oturturken hep biz inkılap tarihi kitaplarında sanki işte Kurtuluş Savaşı'nı, İstiklal Savaşı'nı kazanan galip bir devlet gibi gittik diye bize yutturuyorlar. Halbuki biz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden ve imparatorluğu tasfiye eden bir ülke olarak oturduk. Evet. Ve bütün Yemen'den Libya'ya kadar Arnavutluk'tan itibaren bütün Balkanları kaybettik ve tapusunu verdik. İşte o Hint Müslümanları bize gönderdiği küpeleri, yüzükleri sayesinde biz o milli mücadeleyi yapmak için Rusya'dan para aldık.
Silah aldık. Evet.
İşte Yunan'ı denize döktük diyoruz. O da kuşkulu bir şey. Denize falan dökmedik. Çeşmeden İngiliz gemileriyle memleketlerine gittiler. Sadece bizim Ege Batı Anadolu'daki köylerimizi yaktılar. Kadınlarımıza tecavüz ettiler. Biz de tazminat almadık. O da ayrı bir konu. Evet. Şimdi gelelim Hint Müslümanları. Yani Osmanlı Devleti'nin Abdülhamit zamanı da dahil olmak üzere Müslüman ülke olduğu, halifenin İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Ama Hindistan'daki ve İngiliz İmparatorluğu'ndaki Müslüman sayısı Osmanlı'dan daha fazlaydı. Tekrar evet. ediyorum yani 20. yüzyıla girerken hilafet merkezi olan ve dünyadaki Müslümanların hamisi konumundaki Osmanlı tebaası Müslümanlardan daha fazla Müslüman İngiliz İmparatorluğu içerisindeydi. Hakimiyet. Ve burada birinci sırada da Hint Müslümanları geliyordu. Şu anda bile bir genel bilgi olarak söylüyorum. 1 milyar 800 milyon civarında, 8 milyar civarında dünya nüfusu var. Bunun %25'i yaklaşık olarak 2 milyara yakını Müslümanlardan oluşuyor. Dünyada her 10 Müslümandan 3'ü yani %30'u Hint bölgesinde yaşıyor. Yani Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te. Yani 22 Arap ülkesi var. 22 Arap ülkesinde yaşayan 400 milyon civarında Müslüman var. Bunlar dünya Müslümanların %20'sini oluşturuyor. Yani Müslüman deyince hep Arap algısı geliyor ya.
Evet.
Yani bütün Arapların toplamı %20, Hint Müslümanlarının toplamı %30. Yani Araplar ve Hintler %50 oluşturuyorlar İslam coğrafyasındaki toplam Müslüman sayısının. Şimdi İngilizlerin buraya nüfuz etmesi ve geri çekilmesi 100-150 yıllık bir süredir. Ancak Babür Şah'ın burayı fethetmesinden 1500'den itibaren 300 yıllık bir Türk hakimiyetinin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz, Hindistan'da. Ve Hindistan bugün Endonezya'dan sonra en çok Müslümanın olduğu, 200 milyonun üzerinde Müslümanın olduğu bir ülke. Hindistan'daki Müslümanlara yapılan baskının bir sebebi de demografik olaylardan kaynaklanıyor. Hmm. Çünkü 1948'de Hindistan ve Pakistan olarak ikiye ayrılıp, o zamanlar Pakistan'da tek devletti. Doğu Pakistan, Batı Pakistan diyorduk. 1971'e kadar Bangladeş ayrı değildi. Müslümanlar Pakistan olarak, Hindular da Hindistan olarak kaldı. Ve bu mübadele sırasında da 10-15 milyon insan yollarda öldürüldü, katledildi. Bu hiç tarih kitaplarına girmez. Ve Hindistan'da bağımsızlığın olduğu yıllarda nüfusun %9.5'u Müslümandı. Ve İngilizler şöyle bir istatistik formülü getirdiler. İşte Müslüman ve Hristiyan'ı ayır dedin, geri kalan hepsini
Hindistan'a ver.
Hindu yazın. Hmm. Ki Hindu, o kadar da Hindu yoktur aslında Hindistan'da. Bu İngilizlerin bir istatistik oyunudur. Fakat her nüfus sayımında doğumlardan kaynaklanan Müslüman sayısında bir artış oldu. Yani 1948'de 9,5 olan Müslüman nüfus oranı, Hindistan bir de nüfusu hızla artan bir ülke. Şu an 1 milyar 400 milyon ile Çin'le birlikte dünyanın en kalabalık ülkesi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Hindistan'ın nüfusu Çin'i de geçecek. Hı hı. Hem Hindistan'ın nüfusu artıyor, artan nüfus içerisinde de Müslümanların oranı 9,5'tan 15'e çıktı. İşte diyelim ki bir tek Uttar Pradesh eyaletinde 200 milyonun üzerinde nüfus var. Burada da Müslümanların oranı %30'lara ulaşmış. İşte burada mesela Uttar Pradesh'ten örnek verelim. Yani sokak ortasında polis bir Müslümanı keyfi öldürüyor. Herhangi bir şekilde ona ceza vermek yerine terfi alınabiliyor. Dünya medyasında da haber değeri bile olmuyor. Eğer Hindistan'daki Müslümanlara karşı bir zulümle ilgili haber yaptığınızda o büyükelçilik oradaki basın ateşesini vesaire çağırıyor, ikazda bulunuyor. Buna Türkiye'de dahil olmak üzere. Amerika ve küresel medya buna sessiz kalıyor. Çünkü Hindistan tıpkı Türkiye gibi, belki Türkiye'den de daha önemli bir stratejik öneme sahiptir. Şöyle ki şu anda dünyada bir ABD, İngiltere ve Batı bloku, bir de Çin, Rusya'nın olduğu Şanghay işbirliği olduğu Doğu bloku. Ve önümüzdeki 10 yıllar içerisinde bir Amerika-Çin kapışmasından bahsedilirken ortada bir Hindistan faktörü var. Hindistan son yıllarda Amerika'yla flört etmeye başladı ve Amerika bir müttefik olarak Hindistan'ı Çin'e karşı yanında tutmak istiyor. Onun için de Müslümanları kesmiş, Müslümanlara zulmetmiş, kadınlarına tecavüz etmiş, haber değeri bile olmuyor. Ancak bunun daha azı, bakın tekrar ediyorum, Doğu Türkistan'da Uygurlara da Çinliler baskı yapıyor. Fakat Amerika bunu anında dünyaya servis edebiliyor. Uygurlu, ben onlara, yani oradaki kardeşlerimiz de zulüm altında iniyor. Ancak
ama Amerika'nın politikasını göstermek
Çin'in
açısından.
Çin'in yaptığından çok daha fazlasını Hintliler Müslümanlara yapıyor ama dünya medyasında bu yer almıyor. İşte bunun da sebebi konjonktürel olarak Hindistan'ı Batı blokunun yanında yer alması konusunda, ki Modi iflah olmaz bir İslam düşmanıdır. Evet. Yani böyle ekranlarda çıkar Hindistan Başbakanı falan ama Keşmir'de yaptıklarını biliyoruz. Evet. Ve bu nedenle de yani sevgili dinleyicilerimize bu Hindistan'ı, Hint Müslümanlarını ve bunların bize karşı olan
muhabbetini
ve bizim en zor zamanımızda bütün dünyanın üzerimize çullandığı bir vakitte bize küpelerini, yüzüklerini gönderen ve o artan parayla da bugün İş Bankası'nın sermayesini oluşturan ve Türkiye'nin kalkınmasında en temel rolü oynayan ilk paranın da Hindistan Müslümanlarından geldiğini unutmayalım. Ve bugün onlara yapılan zulümlere karşı da yani birazcık kulak kabartmamız gerekir. Bu bir ümmet bilinci. Evet. Aynı zamanda bir vefa gereğidir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Konuyla bu hafta programımızı noktalayalım ve Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimizin de
Fransa'daki olaylar ve benzin kuyruklarını vesaire konuşacaktık ama vaktimiz kalmadı herhalde.
Evet hocam, vaktimizi tamamladık. İnşallah haftaya değinebiliriz. Çünkü İnşallah. Avrupa'daki bu kriz ortamı devam Daha edecek devam gibi edecek görünüyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya bir başka Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.